Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 12.
İşte böyle 20 yıl yaşadık. Evlenmeden önceki zamanlara gelince onu anımsamıyorum. Kafamı karıştırıyorum. O zaman gözümün önüne getirmek istiyorum. Olanaksız bir şey görmek. Sanki kör oluyorum. Yegor Ivanoviç'le ikimiz aynı köydeniz. Geçenlerde oturduk, öteden beriden çene çalıyorduk. Köyümüzün ellerini anımsayabiliyordum. O zamanki adamları başlarına neler geldiğini olanaksız anımsayamıyorum. Aklımda salt yangınlar kalmış, iki büyük yangın. Kocam beni öyle dövdü, öyle dövdü ki bende hiçbir şey bırakmadı. Ruhum her şeye kapanmış, kör sağır olmuştu. Ana burada bir soluk aldı. Sudan çıkarılmış bir balık gibi bütün gücüyle havayı soludu. Sonra ileri doğru eğilerek yavaş bir sesle öyküsünü sürdürdü. Kocam öldükten sonra oğluma dört elle sarıldım. Ne var ki o da bu işlerle uğraşmaya başlamıştı. Ona acıyor, kendi kendime bu da ölürse ben yalnız başıma nasıl yaşayabilirim diyordum. Neler, ne korkular, ne üzüntüler duydum bilseniz. Çocuğumun geleceğini düşündükçe kalbim sanki parça parça olurdu. Burada başını sallayarak sustu. Sonra yine alımlı bir biçimde söze başladı. Biz kadınların sevgisi hep böyle pistir. Kime muhtaçsak onu severiz. Kimi zaman sizi annenizi düşünür görür. Buna ne gereksiniminiz olabilir? Sonra bütün halk için acı çekenler, hapishanelere, sürgünlere gönderilenler, gittikleri yerde ölenler, asılanlar, geceleri tek başlarına karda, çamurda, yağmurda yuvarlananlar, bizi görmek için 7 kilometrelik yolu yayan yürüyenler, bütün bunlar neden? Çünkü seviyorlar. Temiz ve lekesiz bir sevgiyle seviyorlar. Onların güvenleri var, güvenleri. Anlıyor musun Andre? Ben ise böyle sevmeyi bilmiyorum. Ben yalnız benim olan şeyleri, bana yakın bulunan şeyleri sevebiliyorum. Küçük Rusyalı başını çevirerek hakkınız var dedi. Sonra alışık olduğu bir davranışla başını, yanaklarını, gözlerini şiddetle ovuşturarak sözünü sürdürdü. Herkes kendine yakın olanları sever. Büyük kalplere göre uzak olanlar da yakındır. Siz pek çok sevebilirsiniz. Sizde sonsuz bir analık sevgisi var. Kadın alçak sesle yanıt verdi. Öyle olsun. Ben de seziyorum ki böyle yaşamak iyidir. Örneğin sizi belki Pavel'den daha çok severim. Çünkü o çok kapalı bir çocuk. İşte örneği. Şeşenka ile evlenmek istediği halde bana hiçbir şey açmadı. Ben ki annesiyim. Küçük Rusyalı atıldı. Hayır, hayır, bunun aslı yok. Ben işin doğrusunu biliyorum. Aslı yok. Gerçekte o onu, o da onu seviyor. Ne var ki evlenmek sorunu yok. Şeşenka evlenmeyi ister ama Pavel... Ana düşünceli, garip dedi. Üzgün gözleriyle Andre'ye bakarak ekledi. Evet, işte böyle. İnsanlar kendi kendilerini yatsıyorlar. Küçük Rusyalı hafif bir sesle, Pavel olağanüstü bir adamdır dedi. Demir gibi karakteri vardır. Ana şöyle dedi. Şimdi de hapiste. Gerçekten can sıkıcı. Korkutucu bir şey. Ancak önceki korkunçluk yok. Çünkü ne eski üzüntüler kaldı, ne eski yaşayış. Benim ruhum bile değişti. Gözleri açıldı. Şimdi artık görüyor. Aynı zamanda hem seviniyor hem de üzülüyor. Kimi şeyler var ki ben onları anlayamıyorum. Örneğin sizlerdeki inanılmazlık beni fena etkiliyor. Buna bir çare de göremiyorum. Biliyorum siz halka hizmeti için kendinizi çetin bir yaşayışla attınız. Doğruyu yaymaya çalışıyorsunuz. Sizin gerçek dediğiniz şeyi ben de artık anladım. Yeryüzünde zengin, güçlü adamlar bulundukça halk için ne adalet olabilir, ne zevk, ne de bir şey. Bu böyle Andre, bu böyle. Ben sizin aranızda yaşıyorum. Kimi zaman geceleri geçmişteki yaşayışımı, ayaklar altında vücudumu, ezilip kırılan genç kalbimi düşünürüm de acı bir duyguyla kendi kendime acırım. Bununla birlikte doğrusunu söylemeliyim ki yaşayışımda bir iyilik görüyorum. Küçük Rusyalı ayağa kalktı. Odanın içinde gezinmeye başladı. Yüzü düşünceliydi. Hakkınız var. Söyledikleriniz hep doğru. Kret şehrinde bir genç Yahudi vardı. Şiir yazardı. Şiirlerinden birinde masumken öldürülenleri gerçeğin, mucizenin gücü diriltir yolunda bir parçası vardı. Bu adam da öldü. Subay onu öldürdü. Bu ne ise bunun önemi yok. O bir doğruyu biliyordu. Doğruyu insanların kalbine yerleştirdi. Siz de öldürülmüş bir masumsunuz. Zavallı şair pek iyi söylemiş. Kadın dedi ki, söylüyorum, söylüyorum. Sonra kendim dinliyorum da kulaklarıma inanmıyorum. Bütün yaşayışım boyunca sustum. Ağzımı açmadım. Düşündüğümüz yalnız bir şey vardı. Sabah olunca sağ salim akşama edebilmek. Kendimi göstermeksizin, kimse benden haberdar olmaksızın yaşamak. Oysa şimdi her şeyi düşünüyorum. Belki ruhunuzu pek iyi anlayamıyorum. Yine de herkes benim kalbime yakındır. Herkese acırım. Herkesin mutluluğu için dua ederim. Özellikler sizin mutluluğunuz için de Andre. Andre ananın yanına yaklaştı. Teşekkür ederim. Benim kişiliğimden söz etmek gerekmez dedi. Ananın ellerini elleri arasına alarak bütün gücüyle sıktı, sarstı, sonra birden başını çevirdi. Pelage heyecandan yorgun düşmüştü. Ses çıkarmadan, acele etmeden tabakları yıkıyordu. Bir yüreklilik duygusu kalbini ısıtmaya başlamıştı. Küçük Rusyalı geniş adımlarıyla gezinerek, Nine dedi, Vesovçikov'a biraz bakmalısınız, onun fali fena. Babası da kendisiyle beraber mahpus, görseniz o ihtiyarı ne iğrenç şey, oğlunu pencereden gördü mü sövüyor. Bu iyi bir durum değil, delikanlı ise iyi bir adam. O her şeyi, köpekleri, hayvanları, bütün yaratıkları sever, salt insanları değil. Bakınız bir adamı ne kerteye kadar bozabilirlermiş. Annesi arkada hiçbir şey bırakmadan öldü gitti. Babası hem hırsız hem sarhoş. Andre yatmaya gidince kadın ona göstermeksizin haç çıkardı. Yarım saat sonra, uyumadınız mı daha Andre dedi. Hayır, niye sordunuz? Hiç, güzel geceler. Teşekkür ederim. Ertesi gün ana arkasında yüküyle fabrikanın kapısına geldiğinde bekçiler sert bir davranışla onu durdurdular. Tencereleri bir yere bırakmasını emrettiler. Üstünü başını dikkatle aramaya başladılar. Onlar araştırırken ana durgun haliyle, çorba soğuyacak canım diyordu. Bekçilerden biri sert bir sesle bağırdı, sus! Öteki omzunu hafifçe dürterek kanısını gösterir bir biçimde, ben söyledim ya dedi, kağıtları duvarın üstünden atıyorlar. Daha önce kadının yanına gelen ihtiyar Sizov, çevresine bakınarak alçak sesle sordu, işittin mi? Niye? Broşürler yine ortaya çıktı. Her yana dağıtıyorlar. Birçok kimsenin tutuklanışı, şurada burada yapılan araştırma yine bir işe yaramadı. Benim yeğenim Mazin hapiste. Senin oğlun da oradadır. Oysa kağıtlar yine eskisi gibi ortalıkta dolaşıyor. Demek yapanlar onlar değilmiş. Sonra sakalını karıştırarak ekledi. Bu işlerde kişinin önemi yok. Bunları yapan düşüncelerdir. Düşünce öyle bit yakalar gibi yakalanır mı? Sakalını avuçlarının arasına aldı, kadının yüzüne bakarak uzaklaşırken, ''Niçin bize hiç gelmiyorsunuz? Tek başına insanın canı sıkılır. Gel de çayı birlikte içelim.'' Ana teşekkür etti. Yemeklerin adını bağırarak sayarken, bir yandan da gözleriyle fabrikadaki yaşamı izliyordu. Bütün işçiler sevinçli görünüyor, ötede biri de küme küme toplanıyor, sonra dağılıyor, tezgahların birinden diğerine koşuyorlardı. Sesler coşkun, yüzler sevinçliydi. Havada sanki bir yüreklilik esintisi, bir dayanışma dolaşıyordu. Kimi zaman bir köşeden, kimi zaman bir başka yandan doğrulamayı anlatan haykırışlar, alaylar, kimi zaman tehdit edici sesler işitiliyordu. En ateşlileri gençlerdi. Yaşlılar daha çekingen davranıyor, yalnız gülümsüyorlardı. Aralarda ustabaşılar, müdürler kaygılı halleriyle dolaşıyor, polis memurları koşuşuyor, işçiler bunları görünce yavaş yavaş kümeden ayrılıyor ya da oldukları yerde kalarak susuyor ya da hiçbir şey söylemeksizin polislerin kızgın öfkeli yüzlerine bakıyorlardı. İşçilerin hepsi temiz görünüyordu. Kimi zaman Gosev kardeşlerin en büyüğü uzun boyuyla ötede beride dolaşıyor, küçük kardeşi onun yanında gülerek yürüyordu. Denilov adında bir çilingir ustasıyla işçilerden İsa'yı adımlarıyla ananın önünden geçtiler. İsa'yı kısa boylu şişman bir adamdı. Başını arkasına, boynunu sol yanına eğmişti. Çilingirin duygusuz, şişkin yüzüne bakıyordu. Birden bağırarak, bak dedi Ivanoviç, gülüyor, seviniyorlar. Oysa direktör bize geçen gün ne demişti? Bu iş hükümetin yıkılmasıyla ilgili bir iştir. Öyleyken yine gülüyorlar, yine seviniyorlar. Denilov ellerini arkasına kavuşturmuş, dişlerini sıkıyordu. Yüksek sesle bağırdı. Köpoğlu köpekler, istediğinizi bastırın, ne yaparsanız yapın, yalnız sakın benden söz etmeyin. Vasili Gosev anaya yaklaşarak, biraz yiyecek ver bakalım dedi, senin yemeğin iyidir. Sonra sesini alçaltarak, gözünü kırparak ekledi. Gördünüz ya, amaca ulaştık, çok iyi, çok iyi, gerçekten iyi oldun yine. Ana başı ile sevinçli bir işaret yaptı. Mahallenin en çapkın delikanlısı olan bu adamın şimdi böyle gizli gizli nezaketle konuşması onu sevindiriyordu. Fabrikadaki ateşli çalışmayı görünce sevinerek kendi kendine, ya ben burada olmasaydım dedi. Üç kişi onun yanı başında durdu. İçlerinden biri üzgün, aradım, aradım ama bulamadım. Onları almalı da okumalı. Ben okumak değil, hecelemek bile bilmem. Ama anlıyorum ki onların bir yararı var. Üçüncüsü çevresine bakınarak önerdi. Haydi ocağın başına gidelim, orada size okurum. Gosip kirpiklerini mırıldandı. Şu kağıtlar yok mu? Etkisini yapıyor. Pelagi eve döndüğünde sevinçliydi. Çünkü dağıtılan düşüncelerin amaçlarına ulaştığını gözüyle görmüştü. Andrea dedi ki, adamlar okuyup yazmak bilmediklerine yanıyorlar. Ben gençliğimde bilirdim, sonradan unuttum. Yine öğrenmeye çalışmalı dedi. Bu yaştan sonra mı? Herkesi kendime mi güldüreyim? Andrea raftan bir kitap aldı, bıçağın sivri ucuyla bir harfi göstererek, bu ne dedi? Pelage gülerek, R dedi. Ya bu? A. Kadın küçük düştüğünü sezerek sıkılmıştı. Ona öyle geliyordu ki, Andrea'nın gözleri görmek istemediği bir gülüşle alay ediyordu. Onun için başını çevirdi. Sesi düzgün ve güzeldi. Ana Andrea'nın yüzüne bir yan bakışla baktı. Haline bir ağırlık gelmişti. Elinde olmayan bir gülümseme ile sordu. Beni okutmak mı istiyorsun Andrea? Niçin olmasın? Madem ki vaktiyle okuma öğrenmişsiniz, şimdi çarçabuk anımsarsınız. Bunu başaracak olursak ne âlâ, olmazsak ne zararı var? Ana yanıt verdi. Öyle ama insan azizlerin resimlerine bakmakla aziz olmaz. Küçük Rusyalı başını salladı. Atasözü çok. Örneğin ne kadar bilirsen o kadar iyi uyursun derler. Bu doğru değil mi? Ana sözü söylerken düşünen akıl değil midedir. Mide ruhu iyi yönetmek için gereken şeyi yapar. Midenin sükûna, ruh genişliğine gereksinimi vardır. Bu harf ne? L. Peki ya bu? O. Şimdi kaşlarını oynatarak, kafasını toparlayarak, unuttuğu işaretlerini anımsayarak çalışıyordu. Öyle dalmıştı ki her şeyi unutmuştu. Çok geçmeden gözleri yorulmuştu. Az önce yorgunluktan, sonra üzüntüden gözleri yaşla doldu. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Okumayı öğreniyorum. Ölümüm yaklaştı, ben daha yeni okumaya başlıyorum. Küçük Rusyalı alçak ve okşayıcı bir sesle, ''Ağlamayınız, ağlamayınız'' dedi. ''Başka türlü yaşayamazdınız. Bununla birlikte insanların kötü yaşadıklarını anlıyorsunuz. Daha ne insanlar var ki sizden daha iyi durumda oldukları halde yine de hayvan gibi yaşıyorlar. Geçimleriyle övünüyorlar. Oysa o geçimde ne var ki iyi olsun? Bir gün çalışıp kazandıklarını ertesi gün yiyorlar, çalışmak ve yemek. İşte her günkü yaşayışları. Ara sıra çocuk sahibi de oluyorlar. İlk önce bu hoşlarına gider, bununla eğlenirler. Sonra çocuklar da çok yemek yemeye başlayınca kızarlar, soyup sayarlar. Oburlar, çabuk büyüyün de kendi ekmeğinizi kendiniz kazanın derler. Onlar çocuklarını hayvan gibi kullanmaya çalışırlar. Çocuklar da durmazlar ki, onlar da aralıksız midelerini doldururlar. İşte yaşayış böyle sürüp gidiyor. Ne ruhları bir sevinç tadar, ne de kalpleri düşünceyle tatlanır. Bir takım yoksullar gibi hep dilenir, bir takımı başkalarının malını çalar. Kanunlar haince yapılmış. Halkın başına memur diye eli değnekli adamlar dikilmiş. Bu memurlara, herkesi bu kanunlara boyun eğdirin. Bunlar sayesinde biz onların kanını emebiliriz denilmiş. Bir adam dıştan gördüğü baskıyla insanın aklını sıkacak şeyler yerleştiriyor. Dirseklerini masaya dayamış, düşünceli bakışlarıyla ananın yüzüne bakıyordu. Bir süre sonra ekledi. İşte bu insanlar da soydaşlarının düşüncesine, vücuduna vurulan zincirlerini kırarlar. Bakınız siz de bunlardansınız. Siz de kendi gücünüze göre bu işle uğraşıyorsunuz. Ana atıldı. Ben mi? Ben nasıl yapabilirim? Evet siz, bu tıpkı yağmur gibidir. Her buğdayı bir yağmur tanesi besler. Bir de okumayı öğrenseniz. Gülümsemeye başladı. Ayağa kalkarak odayı geniş adımlarla dolaştı. Evet, hem de öğreneceksiniz. Pavel gelince şaşıracak. Hayır Andre, hayır. Gençlikte her şey kolaydır. Yaşlandıkça üzüntü artıyor, güç azalıyor, kafada hiçbir şey kalmıyor. Akşam üzeri küçük Rusyalı dışarı çıktı. Ana lambayı yakarak masanın başına oturdu. Bir çorap örmeye başladı. Çok geçmeden ayağa kalktı. İkircikli birkaç adım attıktan sonra mutfağa gitti, kapının sürmesini çekerek odaya geldi. Pencerenin perdelerini indirdi. Raftan bir kitap aldı. Masanın başına eski yerine oturdu. Yüzünü kitabın sayfaları üstüne eğdi. Dudakları oynamaya başladı. Sokakta bir gürültü olunca titreyerek kitabı kapıyor, çevreyi dinliyor, sonra gözlerini kimi zaman kapayarak mırıldanıyordu. L-A-V-Y-H. Kapı vuruldu ama birden ayağa fırladı. Kitabı rafa bıraktı, mutfağa geçerek korkulu bir sesle sordu. Kimdir o? Ribin içeri girdi. Sakalını biraz sıvazladıktan sonra odanın içinde göz gezdirdi. Önceden kapıyı sormadan açardın, yalnız mısın? Evet. Ya ben de küçük Rusyalı burada sanıyordum. Onu bugün gördüm. Hapishane insanı bozmaz. Bizi bozan kendi ahlaksızlığımızdır. Odaya girdi, oturarak sözünü sürdürdü. Şimdi sana bir şey söylemek isterim. Aklıma bir şey geldi. Yüzünde ağır, anlaşılmaz bir anlatım vardı. Pelage nedenini anlamaksızın korktu. Karşısına geçti, bir şey söylemeksizin dinlemeye başladı. Ribin ağır sesiyle anlatıyordu. Bildiğiniz gibi her şey parayla olur. Doğmak, ölmek bile bedava değil. Bundan dolayı broşürler, kağıtlarda para ister. Biliyor musun bunlar için gereken para nereden bulunuyor? Ana bir tehlikenin varlığını sezer gibi oldu. Yavaşça yanıt verdi. Hayır, bilmiyorum. Ben de bilmem. Sonra o broşürleri kim yapar biliyor musunuz? Okumuş adamlar. Rabin kısaca, büyük adamlar bizden yüksek adamlar dedi. Sesinin uyumu gittikçe derinleşiyordu. Sakallı yüzü gerilmiş ve kıpkırmızı olmuştu. Anladın ya, o kağıtları büyük adamlar yapıyorlar. Bu kağıtlar hep bizi ezenlere, büyüklere karşıdır. Şimdi söyle bakalım, bu adamlar halkı kendilerine karşı ayaklandırmak için paralarını harcamakta ne yarar buluyorlar? Ama birden gözlerini kapadı. Sonra açarak korku içinde sordu. Sen bunun için ne düşünüyorsun bakalım, senin düşüncen ne? Ribin bir ayı gibi ağır ağır salınarak yanıt verdi.
Ayrım sonu.